Ayrım 14.
Sayfa 139. Şarkıcı Tarkan'ın büyük amcası. Türk sağı Sabet Haist meselesini analiz edememiştir. Maalesef sadece küfretmiştir. Örneğin 4 Aralık 1945'te Sertellerin Tan gazetesini komünizme hayır sloganıyla basıp tahrip edenler arasında Sabet Haistler yok muydu? Sabet Haist Karakaşi grubunun önde gelen ailelerinden Dilberler ve Atatürlerle dünür olan Selanikli Mehmet Şuhubi, eşi Nükte Hanım Selanikli Atatürk ailesinin kızıdır, kızı Fatma Sedef ise Selanikli Dilberlere gelin gitmiştir. Tan gazetesi baskınında yer aldığını bizzat açıkladı. Cemal A. Kalyoncu, Paranın Efendileri 2003 sayfa 144. Gazetesi matbaası yıkılan Sertellerin Sabet Haist Kaphani, yıkanların ise Sabet Haist Karakaşi olmasını nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Bu olay iki grup arasındaki tarihsel çekişmenin hala sürdüğünü mü gösteriyor? Yoksa Sabet Haistlerin kendilerinden bile olsa komünist demokrat Sabet Haistlere karşı bile hoşgörülerinin olmamasını mı ispatlıyor? Ya da Sabet Haist meselesinin artık unutulduğu görüşünün haklı olduğunun mu kanıtı? Son sorunun doğru olmadığını biliyorum, en azından Sabet Haist Karakaşi grubu açısından. Geçelim. Türk sağı bu yarı masonik aydınlar ocağının kurucu üyelerini mercek altına ne zaman alacak? Ne bileyim, araştırmaya ünlü şarkıcı Tarkan'ın büyük amcasından başlanabilir. Cihat Fethi Tevetoğlu 1916 yılında Dursun Ali ve Hafize Zehra'nın oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çocuklarına Filiz, Nur, Aliye, Tolunay ve Tomris adlarını veriyor. Filiz, Nur ve Aliye isimleri onomastik planda son derece dikkat çekicidir. Yaşamının özetine göre 1944 yılı Dalparslan Türkeş ve V. Togan'la birlikte Almanya yanlısı ırkçı örgüt kurma nedeniyle tutuklanmışsa da orduda görevini sürdürmüş, doktor binbaşı olmuş, genelkurmayda çalışmış ve bu arada Teksas'ta eğitim görmüştür. Hem İslam Ülkeleri Konferansı'nda görev almış hem de World Anti-Communist League üyesi olmuştur. İslam Bankası'nda çalıştı 1975-1987. NATO'dan, Milliyetçi Çin'den ve Güney Kore'den madalyaları var. Bu bilgiler bir ağa, söz uygunsa bir şebekeye işaret ediyor. İsim bilim Sabet Haizm çağrıştırıyor. Yalçın Küçük, Tekelistan 2004 sayfa 346. Yalçın Küçük bu bilgilere bir de ekleme yapıyor. Fethi Tevetoğlu'nun önceki soyadı Tevet'ti. Özbekçe olduğu iddia edilmektedir. Ancak dilimizde Nisan-Temmuz ayları var. İbrani kökenlidir ve İbranice de Tevet bir ay adıdır. Tam Tevet olarak söyleniyor. Tevetoğlu Soğuk Savaş'tan önce yazılarına atsız yoldaş diye imza atıyordu. Sonra yoldaş sıfatına düşman oldu. Neden? Hep soracağız, Türk ve Müslüman bir ülkede Türkleşmek ve İslamlaşmak ne demektir? Bu kavramların gündeme getirilmesinin sebebi nedir? Eğer niyetinizde samimiyseniz Fethi Tevetoğlu'nun ABD'de Amerikan bayrağını kucaklayarak poz vermesine niye ses çıkarmadınız? Milliyetçilik cilt 4 sayfa 620. Bunların kodlarının artık çözülmesi gerekmiyor mu? Soğuk Savaş döneminin getirdikleri bir yana Türkiye'de sermaye içi çelişkilerin arttığı, keskinleştiği, orta sınıfın yoksullaşma sürecine girerek daha sert söylemleri olan partilere kayması, statükoyu korumak isteyen Sabet Haistleri nasıl bir arayışa yöneltti? Bu dönemde partiler ve sivil toplum kuruluşları arasında reel politik bir rol oynayan laik muhafazakar İslamcı, Kemalist, milliyetçi, devletçi aydınlar ocağının kontrolü kimdeydi? Keşke yaşasaydı da bu soruları Aydınlar Ocağı eski başkanı rahmetli Profesör Ayhan Songar'a sorsaydık. Belki bize cemiyetin masonlarla ilişkisini de anlatırdı. Profesör Gencay Şaylan, İslamiyet ve Siyaset adlı çalışmasında Aydınlar Ocağı'nı 1928 Katolik bir rahip tarafından İspanya'da kurulan Opus Dei'ye benzetiyor. Üyeliğine seçkin, önderlik niteliğine sahip kişileri kabul eden örgüt 1950'de Papa tarafından resmen onaylandı. Üniversitelerden etkin yönetici bir konum elde eden, yurt dışı burs, doktora gibi akademik olanaklar kullandıran, yüksek öğrenim kurumları ve yurtlar açan, partiler üstü bir konumu olan, büyük toprak sahiplerinden sanayicilere kadar sermaye ile iyi ilişkileri bulunan, kiliseye ve orduya uzanan geniş yelpazeli antikomünist olan, ihracata yönelik sanayileşmeyi, enflasyonlar birlikte büyümeyi hedefleyen, laik Opus Dei birçok özelliğiyle Aydınlar Ocağı'na benziyordu. Kuruluşunun ilk yıllarında Türkçülüğü ağır basan Aydınlar Ocağı daha sonra İslam'ın Türk kimliğinin önemli bileşenlerinden olduğunu kabul ederek Türk-İslam sentezi gibi eklektik bir düşünceyi hayata geçirdi. Keza Aydınlar Ocağı Türk-İslam sentezinin devletin resmi tezi haline gelmesinde de büyük rol oynadı. Ya da birileri Türk-İslam sentezinin hem Aydınlar Ocağı'nın hem de Türk devletinin tezi olmasını istedi. Türk İslam semtesi bize özgü değildir. Amerikan sosyal bilimlerinde üretilen yeniden gelenekselleşme tezleri, daha doğrusu yeniden gelenekselleştirme ideolojisi, ABD güdümündeki Batı emperyalizminin nüfuz bölgesindeki 3. dünya ülkelerinde yürütülen politikaların rehberi olmuştur. Din kutusunun içi Asya'da İslamiyet'le, Latin Amerika'da Hristiyanlık'la doldurulmaktadır. Bu bakımdan Türk-İslam sentezi Soğuk Savaş'ın örtük sürekliliği çerçevesinde Türkiye'deki demokratik ve sol gelişmeleri durdurmak üzere tasarlanmış bir Türk-İslam-NATO sentezidir. Taha Parla, Türkiye'nin Siyasal Rejimi, 1980-1989, 1995, sayfa 217. Konuyu biraz daha açmak için 1970'li yıllara dönmek gerekiyor. Yahudilerin kontrolündeki think tank kuruluşu Rand Corporation'da ortaya çıkan ve ABD Başkanı Jimmy Carter'ın ulusal güvenlik danışmanı Yahudi Zbigniew Brzezinski ve Profesör Huntington gibi akademisyenler sayesinde Amerika'nın resmi doktrini haline gelen Yeşil Kuşak Projesi, Green Containment, Sovyetler Birliği'ni Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan gibi Müslüman ülkelerle çevreleyip içindeki 50 milyon Müslümanı da ayaklandırarak parçalama hesabını içeriyordu. Bu topraklarda emperyalist hedefler 150 yıldır değişmemişti. 19. yüzyılda İngilizler, 20. yüzyıl başında Almanlar pan-İslamizm reçeteleri uygulamaya koymuştu. Sıra ABD'nin Yeşil Kuşak Projesi'ndeydi. ABD bu plan çerçevesine İran Komünist Partisi TUDE yerine Ayetullah Hümeyni'ye destek vermişti. Ama umduğunu bulamadı. Sonuçta KGB'nin başarıyla planladığı üniversite öğrencilerinin Tahran ABD Büyükelçiliği baskını Amerika ile İran'ı karşı karşıya getiriverdi. İran ve Afganistan'da kaybeden ABD Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamazdı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin bu basma kalıp Türk-İslam sentezini benimsemesinin asıl nedeni buydu. İslam Ortak Pazarı okullarda zorunlu din dersi, daha fazla İmam Hatip okulu açılsın gibi istekleri nedeniyle Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve arkadaşlarını cezaevlerine sokarken 12 Eylül 1980 askeri rejimi İslam Konferansı'na üye oldu. İslam Ortak Pazarı kurmayı talep etti. Okullara mecburi din dersi koydu, İmam Hatip okullarının sayısını arttırdı ve benzerleri. Bu ne yaman çelişkiydi? Kim Türkiye'yi İslamlaştırmak istiyordu? MSP mi, 12 Eylül askeri cuntası mı? İslam Türkiye'de altın çağını bu dönemde yaşamadı mı? Aydınlar Ocağı'nın 9-10 Mayıs 1981'de İstanbul'da lüks bir otelde düzenlediği milli eğitim ve din eğitimi konulu seminerde konuşulanlar tek tek hayata geçiriliyordu. Laiklik zorunlu din eğitimiyle çelişmezdi. Amaç ABD'nin İslam'a karşı İslam stratejisini hayata geçirip ABD'ye sıcak bakan, diyalogdan çekinmeyen İslami gruplarla ittifak kurup komünizme karşı savaşmaktı. Solcularla hesaplaşmasını hep kökü dışarıda olmak ve yerlilik üzerine kuran Aydınlar Ocağı, ANAP hükümetleri döneminde Türk-İslam sentezine bir ilave yaptı. Türk-İslam-Batı sentezi. Batı, bilimi, sanayileşmeyi, medeniyeti temsil ediyordu. Uzatmayayım, bu yazdıklarımız konusunda artık sanıyorum sağcısıyla solcusuyla herkes fikir birliği içinde. Aydınlar Ocağı, İlim Yayma Cemiyeti, Komünizmle Mücadele Derneği ve benzerleri, dün Soğuk Savaş döneminde görevlerini başarıyla yapıp bugün köşelerine çekilmişlerdir. Türk sağı insanları ne olduklarıyla değil ne yaptığıyla değerlendirmelidir. Kenan Rifai Arapları niye sevmiyordu? Şimdi tekrar dönelim Kenan Rifai dergahının müritlerinin en ünlülerinden İlim Yayma Cemiyeti ve Aydınlar Ocağı gibi antikomünist örgütlerin kurucusu Ayverdi kardeşlere. Zengin bir hat, çiğni, cam eşya, evani koleksiyonuna sahip Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi, ömrünü Osmanlı mimari üslubunun Arap değil Türk olduğunu ispatlamakla geçirdi. En büyük hayali özellikle Balkanlarda kalmış Türk eserlerini yok olmadan önce tespit etmekti. Yaptı da, 4 ciltlik Avrupa'da Osmanlı Mimari Eserleri adlı kitabını yazdı. İlginçtir, ağabey gibi Samiha Ayverdi'nin de milliyetçi bir söylemi vardı ama özellikle Rumeli Türklüğüne büyük önem verdi. Kendi ifadesine göre Rumelili olmasına rağmen Rumeli Türklüğünü Anadolu Türklüğüne göre daha üstün gördü. Yazılarında Rumeli göçmenlerinin acılarına sık sık yer verdi. Bizim Selanik, muhacirlik, ahtuna vahtuna, Radoviçli bir beyzade, hakkımız kalan ülkeler. Dipnot. Konumuzla direkt ilişkisi yok ama yazmak istiyorum. Bugün yaşı 50'nin üzerinde olanlar yakından tanıyacaktır. Battal Gazi, Malkoçoğlu, Seyit Ali Reis, Kızıltuğ gibi Türklüğünden ve Müslümanlığından hiç ödün vermeyen kahramanlık öyküleri yazarı Abdullah Ziya Kozanoğlu, dün birçok kişinin milliyetçi muhafazakar görüşlere sempati duymasına neden olacak kitaplar yazdı, bastırdı. Oğlu Ahmet Kozanoğlu, Nazlı Ilıcağ'ın ağabeyi Ömer Çavuşoğlu ile ortaklık kurdu. Hisarbank, Odibank gibi sahip oldukları bankalarla hızla büyüdü ama battılar. Ahmet Kozanoğlu, Ahu Tuğbay çiftinin çocuğu Yasemin Kozanoğlu'dur. Yazar Abdullah Ziya birkaç nesli etkilemişti yazdıklarıyla, oğlu ve torunu hariç. Kenan Rifai'nin icazetini bir Arap'tan almasına rağmen ne kendisi ne de müritleri nedense Arapları pek sevmiyorlardı. Bu bir küçümseme değildi, sanki düşmanlık duyuyorlardı. Anti-Arap tarzda İslamlaşma kimin eseriydi? Örneğin Yahudi Türkologlar Cahun ve Vanberi'nin bu düşmanlığa katkısı neydi? Arap düşmanlığını İttihatçılar içine körükleyenler neden hep Halide Edip, Celal Nuri, Cavit Bey gibi Sabet Ayisler ve Nesim Russo, Emanuel Karasu gibi Yahudilerdi? Dipnot: İttihatçıların en önemli kurmaylarından Emanuel Karasu, işgal yıllarında İtalya'ya gitti. 1930'da Türkiye'ye döndü. 4 yıl sonra vefat etti. Selanik'teki kuzeni İzak Karasu, Selanik 1912'de işgal edildiğinde atalarının sürgün edildiği İspanya'ya göçtü. Doktordu ama İspanya'da yoğurtçuluğa başladı ve bir dünya markası yarattı. Danone Yoğurt. Sabah gazetesi 19 Kasım 2005. Türk sağındaki Arap düşmanlığı sanıyorum yeteri kadar incelenmedi. Araplara saldıran ve Osmanlı'nın Arap kültürüne ihtiyacı olmadığını söyleyen hemen hemen ilk münevver Hüseyin Cahit Yalçın'dı, yıl 1896. Ona karşı çıkan ise adı Cumhuriyet'in ilanıyla 150'likler listesine konacak olan Şeyhülislam Mustafa Sabri'ydi. Tarihi yeniden yazmalıyız ama resmi ideolojinin jargonlarıyla, terminolojisiyle konuşup tartışarak değil. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunu arkadan vurdular. O nedenle sevilmiyorlar değerlendirmesi ilkokul müsameresi konusudur. Sanki Arnavut arkadan vurmadı. Dipnot: Arap düşmanlığı Fethullah Gülen hareketine daha açıktır. Gülen Arapları Osmanlı'ya ihanet etmek ve İslam'ı bir çeşit ideolojiyi indirgemekle suçlar. Osmanlı'nın şehir İslam'ını Arabistan'ın kabile İslam'ından üstün görür. Okullarının çoğu Balkanlarda ve Orta Asya'dayken Arap ülkelerinde hemen hemen hiç okulu yoktur. Neden? Ve sanki Arap tartışması 1. Dünya Savaşı ile başladı. Batılıların Arap hilafeti fikrini ortaya attıkları yıl 1878 değil midir? Araplar arasında Osmanlı'dan ayrılıp bağımsız devlet kurmak isteyen yok muydu? Elbet vardı. Mekke emiri Şerif Hüseyin. 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle işbirliği yaptı ama oyuna getirildi. Bunu anlayınca Suriye, Filistin, Irak'ta manda yönetimlerinin kurulmasını öngören Versailles Anlaşması'nı tanımadığını söylediyse de iş işten geçmişti. Oğulları Irak'ta Kral Faysal'la, Ürdün'de Kral Abdullah'la, Suudi Arabistan'da Kral Ali ile ilişkileri hep iyi olmadı mı? Kral Ali'yi tahttan indiren İbn-i Suud'la hiçbir konuda anlaşmazlığa düşülmedi. O halde bu düşmanlık niye? Osmanlı'ya isyan eden sadece Araplar değildi ki. Ayrıca Osmanlı'dan ayrılan Araplar vardı da Osmanlı'yı savunan yok muydu? Öyle olmasa Çanakkale'de, Kafkaslar'da, Balkanlar'da 200 bin Arap Müslüman şehit olmazdı. Gidin yurt dışına rastgele bir Osmanlı şehit mezarlığına bakın. Mutlaka Bağdatlı, Şamlı, Halepli, Trablus'lu, Beyrut doğumlu bir şehit Arap askerine rastlarsınız. Eğer arkadan vurma söz konusuysa Osmanlı'nın 400 yıllık Kudüs hakimiyetine son veren İngiliz ordusunun 3 taburu gönüllü Yahudi askerlerden oluşuyordu. Hakotel Yahudi Birliği. Keza Çanakkale Savaşı'nda da İngilizlerle birlik olup Osmanlı'ya karşı savaşanların arasında başlarında Yahudi Jabotinski'den olduğu Siyon Katır Birliği vardı. Ne diyeceğiz şimdi, Yahudiler Osmanlı'yı arkadan vurdu? Hadi canım sen de. İki münferit olaya bakıp genelleme yapmak hata yapmamıza neden olur. Birinci Dünya Savaşı'nda Britanya ordusunda binlerce Hintli Müslüman vardı. Hanginiz Hintlilere düşmansınız? Pakistan'dan kardeş ülke diye bahset, Araplara düşman ol. Araplar bizi sevmiyor, hakkımızda kötü sözler sarf ediyor, küfrediyorlar. Peki İmam Gazali Türkler hakkında ne yazıyor, okudun mu? Vahşi hayvanlara benzeyen Türkler, Kürtler ve aşağı yaratık Bedeviler nitelemesini yapmasına rağmen seviyorsun. Sev, bir şey demiyorum. Ama şunu da not et, Arapların uluslaşma sürecinde Osmanlı'yı Türkleri kötülemelerini anlayışla karşılayabiliriz. Zaten benzerini Türk uluslaşmasını gerçekleştiren kadrolarda yapmadı mı? Osmanlı'nın İslam dünyasının lideri olması Araplarda kıskançlıklara sebep olmuş olabilir. Örneğin İmam Hazin, Ömer el-Beyzavi, Ahmet en-Nüveyri gibi bazı Arap alimleri tefsirlerinde dünyayı bozguna uğratan Yecüc ve Mecüc'ü Türk olarak gösteriyor, tüm bunları da anlayabiliriz. Zaten bu tefsirleri yıllarca da anlamını bilmeden okumuşuz. Bu da ayrı bir konu ya, neyse. Ama Arapların 1. Dünya Savaşı ile birlikte Türklere düşman olduklarını söyleyenlerin amaçları farklıdır. Aksine Arap Yurtseverler Hareketi 1921'de Ankara hükümetine Türkiye-Suriye-Irak Konfederasyonu önerisi getirmedi mi? Mısır'da Nasır, Irak'ta Abdülkerim Kasım, Tunus'ta Burgiva, Libya'da Kaddafi, Suriye'de Şükrü El Kuvvetli gibi liderler Mustafa Kemal hayranı değil miydi? Özellikle Soğuk Savaş'ın başlamasıyla Türkiye'de oluşan anti-Arap rüzgarını iyi analiz etmemiz gerekmektedir. O günleri sıcağı sıcağına yaşamış Yalçın Küçük, Türk solcuları Filistin meselesinde Arapların yanında yer alınca birçok Sabetayi solcunun devrimci hareketi terk ettiğini söylüyor. Putları yıkıyorum 2004 sayfa 37. Benzer durum Türk sağında olmuş mudur? Sağcı Sabetayistler, milliyetçi muhafazakar çevreleri Arap düşmanlığı konusunda etkilemiş midir? İslamcıların dindaşlarına soğuk bakmaları size tuhaf gelmiyor mu? Üstelik solcuların Arap dostluğunu öne çıkardığı bir dönemde. Türk muhafazakarları bu soruyu kendilerine sormuyorlar mı? Türkçüleri, Müslümanları kimler ABD'nin silahlı milisleri haline getirdi, tartışmalıyız artık. Yakın tarihimizde örnekler çok. 1964'te Türkiye Kıbrıs'a çıkarma yapmak istediğinde ABD, 6. filoyu üstünüze yollarız diye tehdit edip Mehmetçiğin Kıbrıs'a çıkmasını önlememiş miydi? Hani Kıbrıs milli davaydı? 6. filonun gelmesini İstanbul Fetih Cemiyeti'nin Hürriyet Gazetesi'nin protesto etmesi gerekmiyor muydu? Onlar aksine protesto edenlerin karşısındaydı. Niye? Hangi amaçla? İstanbul ve İzmir genel evlerinin Amerikalı Johnny'lere hizmet etmesi için beyaza boyatılıp hazırlatılması hangi milliyetçinin, Müslümanın vicdanına sığdı? Savaşmak için Filistin'e giden Deniz Gezmiş gibi genç idealist solculara samimi bir Müslüman neden düşman olsun? 1969'da ABD 6. filosunun Türkiye'ye gelmesini protesto eden gençlere hangi Müslüman neden saldırıp iki devrimci üniversite öğrencisini, Duran Erdoğan'ı ve Ali Turgut Aytaç öldürsün? Dikkat buyurunuz, o yıllar İsrail'in ABD desteğini yanına alıp Müslüman topraklarını işgal ettiği dönemdir. Hatırlayın, türbanın sorun olmaya başladığı yıllardır o günler aynı zamanda. İsrail Araplarla savaşacak ve bildik güçler Türkiye'de bir şeyler yapmayacaklar. Saf olmayın lütfen. Serin kanlı düşünmeliyiz, sorularımızın yanıtlarını aramalıyız, bulmalıyız. Toplasan sayıları 1000 kişiyi geçmeyecek Türkiye'li komünistleri, 1950'li yılların başına büyük bir tehdit olarak gösterenler kimlerdi? Her taşın altına komünist arayan Komünizmle Mücadele Derneği'ni kimler niye kurdu? Türk milliyetçi muhafazakarların artık bu konularda daha serin kanlı düşünmesi gerekmiyor mu? Bu düşmanlığı kimlerin yarattığını sorması, araştırması gerekmiyor mu? Soruların yanıtlarını Türk milliyetçileri ve İslamcıları duygusallıktan arınıp vermelidir. Bu bir görevdir. Bunu günah çıkarma veya affettirme için değil, önünü görmek için yapmalıdır. Samimi Kenan Rifai müritlerinin Soğuk Savaş döneminin ABD Dışişleri Bakanlığı görevlisi, siyaset uzmanı, muhtemelen CIA görevlisi, George Kennan'ın Amerikan dış politikasını nasıl değiştirdiğini, sosyalizm karşısında hangi güçlerle çıkılacağını nasıl planladığını araştırması gerekiyor. CIA ajanı Graham Fuller o dönemi artık saklamaya ihtiyaç hissetmiyor. Komünizme karşı İslam'ı destekledik. Vatan Gazetesi 1 Kasım 2004. Peki CIA ile Türkiye'de İslamcılar arasındaki köprü görevini kimler üstlendi? Geçelim mi? Turko, Tanrı Dağı. Her fırsatta tasavvuf, hoşgörü ve sevgi söylemini dile getiren İstanbul hanımefendisi Samiha Ayverdi'nin İstanbul Karaköy iskelesine solcuların yayın organını satan gençlerden bir adet dergi satın aldıktan sonra gözleri önünde yırtıp parçalamasını nasıl açıklayacağız? Solcu yazarları bu memleketin yazarı saymamasını, sürekli komünistlerin başının ezilmesi gerektiğini dile getirmesini nasıl değerlendireceğiz? Bunun adı milli hassasiyet olamaz. Bu suni düşmanlığın perde arkasında ne tür ilişkiler vardı? Sabetayistleri hep solun içinde arayanlar niye dönüp Tercüman Gazetesi'ne bakmazlar? Neden kimse bu konuda kalem oynatmaz? Amerikan vatandaşı Merve Kavakçı ile Sabetayist Kapanilerin kızı Nazlı Ilıcağı hangi ulvi amaç yan yana getirdi? Sağcı Sabetayist iyi, solcu Sabetayist kötü mü? Olumsuz anlamda yazmıyoruz ama anlamak da istiyoruz. Dünyada örneğini bulamazsınız. Bir İsrail'de bir de Türkiye'de vardır. Milliyetçi bir partide İsrail sevgisinin olması. Kimse bu konuda kardeşlik ve benzeri hamasi nutuklar atmasın. Partinin siyasal çizgisini Türk-İslamcı yapmak için örgüt ambleminden bozkurtu çıkartıp 3 hilali koyacaksın, kımız içen Türkçü gençleri dövüp öldürüp partiden kovacaksın ve üstelik aynı yıllar İsrail Müslümanlarla savaşacak sesini sen çıkarmayacaksın. Niye? Sormayalım mı? Alparslan Türkeş niye sinagog açılışına gitti? Necip Fazıl kısa kürekle el ele verip Yahudiler için beynel milelciğin, kozmopolitliğin, maddiyatçılığın, soysuzluğun, köksüzlüğün, kök mecazı deyip Sabetayistlere karşı dışlayıcı ve düşmanca kampanyalar düzenlemedi mi? Yıllarca Yahudi dönme söylemiyle hep komünistler solcular eşleştirilip antisemitizm rüzgarı estirilmedi mi? Soru çok. Türkçülüğün içinden antikapitalizmi, antiemperyalizmi kim çıkarıp attı? Partiyi sadece komünizmle mücadele örgütü haline kim dönüştürdü? Soğuk Savaş döneminden önce Atsız, Birlik, Milli İnkılap gibi onlarca dergide solcularla birlikte çalışan, solcularla ittifaklar kuran Türkçü milliyetçileri kim sola solcuya düşman haline getirdi? Sormak durumundayız. 1948'de kurulan İsrail'in bunlarla ne derecede ilgisi vardı? Devam edelim. En yakın müridi Livornolu Moses Pinheiro'ya göre Sabetay Sevi mektuplarını Turko diye imzalıyordu. Gershom Scholem, Turko kelimesinin İbranice yazılışının kabalacı bir yorumla Tanrı'nın dağı olarak okunabileceğini belirtiyor. John Freely, Kayıp Mesih 2001 sayfa 212. Tanrı dağı kadar Türk, Hıra dağı kadar Müslüman sloganını ülkücü gençlere kimler öğretti? Bu sloganın mucidi kimdi? MHP niye bu açılardan masaya yatırılmıyor? Partinin finans kaynakları kimlerdi, niye susuluyor? Bilen bildiğini anlatmalıdır. Sevindirici, umut yeşerten gelişmeler var. Öz eleştiri konusunda Türk sağında son dönemlerde kitaplar çıkıyor. İrfan Küçükköy'ün kaleme aldığı Mücadele Birliği adlı eseri, bir dönemin güçlü gençlik örgütü milli mücadelecilerin zaman zaman istihbarat servislerinin nasıl oyununa geldiğini anlatan bu kitaplara örnektir. İkinci liderimiz Yavuz Aslan Argun'un Kırklar elindeki çevresi içinde MİT ve askeri istihbarat mensupları vardı. Onlar gelerek Yavuz Aslan Argun'u bulmuşlardı. Sayfa 105. MİT eski yöneticisi Mehmet Eymür beni Abdullah Çatlı ile falan kişi 1976'da tanıştırdı diyormuş. Bunu işitince çok ürperdim. Çünkü adı geçen kişi şimdi bizim rahmetli olan bir arkadaşımızdı. Adı geçen eser sayfa 299.